Ayrım 14. Vicdan zorbalığa karşı Stefan Zweig. Sayfa 137. Zira Servetoyu idam kazığına sürükleyen şey çağın gözlerinin kararmış olması veya çağın cinneti değil. Montaigne de o günleri yaşamıştır Castelio'da. Sadece ve sadece Calvin'in kişisel despotluğudur. Bu protestan Torquem adayı hiçbir mazeret eyleminin vebalinden kurtaramaz. Herhangi bir dönemde inançsızlık ya da batıl inançlar ortaya çıkmış olabilir ama her cürümden daima bir kişi sorumlu olur. O da onu işleyen kişidir. Servet onun gaddarca kurban edilişi üzerine ilk andan başlayarak tepkiler bariz bir biçimde tırmanır. Bizzat de Beze, Calvin'in protestan ve yarı resmi sözcüsü açıklama yapma gereğini duyar. Talihsiz adamın daha külleri soğumadan sapkınlar yakılmalı mı diye hiddetli sorular sorulmaya başlandı. Kimileri evet susturulmalılar ama ölüm cezasıyla değil düşüncesindeydiler. Diğerleri bunların cezalandırılmasının münhasıran Tanrı'nın takdirine bırakılmasını talep ediyordu. Calvin'in bütün yaptıklarını kayıtsız şartsız öven bu adamın sesinde bile ansızın tuhaf, mütereddit bir ton belirir. Calvin'in başka pek çok dostunun seslerinde daha da fazlası gizlidir. Gerçi bir zamanlar Serveto'nun ağır küfürlerle saldırdığı Melanchthon, Calvin'e hala sevgili kardeşim diye yazmaktadır. Kilise sana müteşekkirdir ve gelecekte de müteşekkir kalacaktır. Tanrı'ya küfreden bu adamı mahkum etmekle yetkilileriniz doğru davranmışlardır. Bir de Musculus adında her zaman için Trazon de Clerc, din adamlarının yüz karası, bu olayla ilgili dini bir şarkı bile yazmış olan aşırı işgüzar bir filolog vardır. Ama bunların dışında kimseden doğru dürüst bir onaylama işitilmez. Servet onun işkenceyle öldürülmesine dair Zürich, Schaffhausen ve diğer kilise meclislerinden de Cenevre'nin umduğu gibi coşkulu açıklamalar gelmez. İlkesel olarak Schwarmgeist'ları ürkütmek açısından bu gözdağı işlerine gelmiş olabilir. Tarihin ilk protestan sapkın yakma olayının kendi şehirlerinin surları içinde gerçekleşmemiş olmasından, tarih karşısında bu korkunç kararın vebalini Jean Calvin'in taşıyacağından dolayı da hiç şüphesiz yürekten bir memnuniyet duymuş olabilirler. Schwarmgeist, meftun ruh, Luther'in resmi reform hareketinden sapanlara verdiği alaycı isim. Ama aynı esnada tümüyle başka türden sesler de yükselmektedir. Döneminin büyük hukukçusu Pierre Bodin belirleyici uzman görüşünü kamuya sunar. Ben Calvin'in dini bir tartışma vesilesiyle ceza kavuşturması açmaya hakkı olmadığı görüşündeyim. Sadece Avrupa'nın özgür ruhlu hümanistleri dehşet içinde kalıp öfkelenmekle kalmaz, protestan din adamları çevrelerinde muhalefet tırmanır. Cenevre'nin surlarına ancak bir saatlik mesafede ve Calvin'in zaptiyelerinden Bern'in egemenleri tarafından korunan Wattland'da bile din adamları kürsülerinden Servetoya yapılanların dine aykırı ve yasa dışı olduğu yargısını savunurlar. Hatta kendi şehrinde bile Calvin eleştirileri polis zoruyla bastırmak zorunda kalır. Servetto'nun İsa'nın yolunda şehit düştüğünü açıkça ifade eden bir kadın, aynı şekilde Servetto'nun sadece bir kişiyi mutlu etmek için mahkum edildiğini savunan bir yayıncı zindana atılırlar. Bazı ileri gelen yabancı bilginler, düşünce özgürlüğünün böylesi bir kanaat despotluğunun tehdidi altına girmesi üzerine kendilerini güvende hissetmediklerini göstermek için şehri terk ederler. Kısa süre sonra Calvin, Servetto'nun kurban olarak ölmekle kendi için bir zamanlar yazılarıyla ve yaşamıyla olduğundan çok daha büyük bir tehlike oluşturduğunu idrak edecektir. Calvin'in her tür muhalefete karşı sabırsız ve hassas bir kulağı vardır. İnsanların Cenevre'de korku içinde açık açık konuşmaktan çekinmeleri yeterli değildir. Calvin, duvarların kapalı pencerelerin ardında güçlükle bastırılan tepkileri hissetmektedir. Ama olan olmuştur, olmamış gibi davranılamaz. Kaçarak kurtulamayacağına göre açıkça önlerine çıkmaktan başka çaresi kalmamıştır. Saldırı niyetiyle başladığı bu işte Calvin, farkına varmadan savunmaya geçmeye zorlanmıştır. Bütün dostları oy birliğiyle bir ağızdan destek verir. Dikkatleri üzerine toplayan bu yakma olayını meşrulaştırmanın zamanı gelmiştir. Nihayet Calvin, aslında istemeye istemeye gırtlağına sarılıp tahammüden boğazladığı servet onun ardından dünyayı aydınlatmaya ve eylemi için bir savunma yazmaya karar verir. Lakin servet o konusunda Calvin'in vicdanı temiz değildir ve temiz olmayan bir vicdanla iyi yazı yazılmaz. Bu yüzden Castellano'nun ifadesiyle Servetto'nun kanı hala ellerinden damlarken yazdığı Servetto'nun korkunç dalaleti karşısında hakiki inancın ve Teslis'in savunması adlı metni en zayıf eserlerinden biri olur. Calvin kendi de onun tumultuer yani gelişi güzel, alel acele ve sinir içinde çarpıtılmış bir şey olduğunu itiraf eder. Sorumluluğunu tek başına taşımamak için tezini Cenevre'deki bütün din adamlarının imzalamasını istemesi, yazmak zorunda kaldığı bu savunmayla ilgili olarak ne denli güvensiz hissettiğini kanıtlar. Servetto'nun esas katili sayılmaktan dolayı rahatsız olduğu açıktır. Yazıda iki karşıt görüşü oldukça beceriksiz bir biçimde birbirine katar. Calvin bir yandan yaygın hoşnutsuzluğun etkisiyle sorumluluğu yetkililere atmak istemekte, öte yandan da kendini şehir meclisinin böyle bir monstrumu yok etmekle doğru davranmış olduğunu ispat etmek zorunda hissetmektedir. Monstrum, canavar. Bu deneyimli mantıkçı önce kendini gayet yumuşak başlı bir adam ve her türlü zorbalığın samimi düşmanı olarak kabul ettirmek için kitabın önemli bölümünü inançlı insanları savunmasız olarak yargılayıp en gaddarca biçimde idam eden Katolik Engizisyonu'na dair yakınmalarla doludur. Ya sen diye cevap verecektir buna Castellio ileride. Sen kimi görevlendirdin Servetto'yu savunması için? Ardından gizliden gizliye sürekli Servetto'nun zihniyetini daha iyi bir hale dönüştürmeye çalıştığını ifade ederek şaşkın okuyucuyu hayrete düşürür. Ölüm cezasında hem de bu fevkalade gaddar biçimde ısrar eden şehir meclisidir. Calvin'in hoşgörülü yaklaşımına rağmen. Lakin Calvin'in Servetto için caninin kurbanı için gösterdiğini iddia ettiği çabalar, fani bir ruhun sonradan yaratılmış bu efsaneye inanmasını sağlamak için yine de biraz fazla gizli kalmış olmalıdır. Castellio aşağılayarak işin aslını şöyle saptar. İlk uyarıların hakaretlerindi, ikincisi hapishane oldu. Ve Servetto oradan ancak diri diri yakılmak üzere yakılacağı yere sürüklenmek suretiyle çıkabildi. Ancak Calvin bir eliyle Servetto'nun gördüğü işkencenin sorumluluğunu üzerinden atarken diğeriyle de yetkililer adına bu mahkumiyetle ilgili mazeretler bulur. Baskı uygulama meselesini savunmaya sıra gelince Calvin'in ansızın dili çözülür. Herkese her düşündüğünü söyleme özgürlüğü verilmez diye fikir yürütür. Çünkü bu, epikürcülere, ateistlere ve Tanrı'yı hakir görenlere yarar. Sadece hakiki doktrin, Calvin'inki, tebliğ edilebilmelidir. Bu nedenle sansür, bütün zihniyet despotları aynı mantıksız ifadeleri tekrarlarlar, asla özgürlüğün kısıtlandığı anlamına gelmez. Aynı fikirde olmayan insanları susturmakla Calvin ve benzerlerine göre asla bir baskı uygulanmış olmaz. Sadece haklı davranılmış ve daha yüce bir fikre, bu olayda Tanrı onuruna hizmet edilmiş olur. Lakin Calvin'in savunması gereken asıl tartışmalı nokta, ahlaki açıdan sapkınlara baskı uygulanması değildir. Bu, protestanlarca çoktandır kabullenilmiş bir tez olmuştur. Can alıcı olan, insanın başka türlü düşünen birini öldürebileceği ya da öldürtebileceği hakkına sahip olup olmadığı sorusudur. Calvin olayında bu soru önceden fiilen yanıtlanmış olduğu için şimdi peyderpey temellendirilmelidir. O da Servetto'yu bertaraf ederken sadece daha yüce bir görev uğruna Tanrı'nın takdirini itaat içinde yerine getirmiş olduğunu göstermek üzere tabii ki yine İncil'e sığınmaya çalışacaktır. Buna ek olarak bütün Musevi öğreti içinde, zira protestanlık düşmanlarınızı sevmekten fazlaca söz eder, sapkın idamlarına dair örnekleri araştırır. Lakin inandırıcı örnekler getiremez. Çünkü kutsal kitap o zamanlar sapkınlık kavramıyla henüz tanışmamıştır. Sadece blasfemator, Tanrı'yı inkar eden kavramını bilir. Oysa alevlerin içindeyken hala İsa'nın adını haykıran Servetto hiçbir zaman ateist olmamıştır. Her zaman olduğu gibi İncil'in en işine gelen yerlerinden destek alan Calvin bunu görmezden gelerek farklı düşünenlerin yetkililer tarafından yok edilmesini kutsal görev olarak açıklar. Hanesi putperestlikle kirlendiğinde, yakınlarından biri Tanrı'ya baş kaldırdığında kılıcına sarılmayan sıradan bir adam suçlu sayılıyorsa, dinin ihlal edilmesine göz yuman bir prensin korkakça davranması kim bilir kaç kat daha aşağılanacak bir durumdur. Kılıç onlara Tanrı'nın onurunu korumak için kullansınlar diye verilmiştir. Calvin bu sözü kaba güç kullanmaya davet amacıyla sürekli kötüye kullanır. Senzele. Dindar coşkular yolunda gerçekleşen her eylem peşinen haklı gösterilmiş olur. Calvin'e göre hakiki inancın, dogmatikliğin savunulması, kan bağlarının ve insanlık yasalarının tümünden üstündür. İnsan, şeytanın hakiki dini inkar etmeye yönelttiği en yakın akrabalarını bile yok etmeye mecburdur. Ve aslında Tanrı'ya karşı korkunç bir küfürdür bu. Dehşet verici bir sözdür bu ve fanatizmin aslında açık düşünebilen bir insanı nasıl kör edebileceğine dair trajik bir kanıt. Çünkü burada dehşet verici bir çıplaklıkla söylenen şey şudur. Calvin'in anlayışına göre inançlı kişi sadece öğreti, Calvin'in kendi öğretisi uğruna turegar hümen, yani içindeki bütün insanca duyguları öldüren, katı inanççılıkta, dogmatiklikte, kilise meclisinden herhangi bir nokta ya da noktacıkta fikir ayrılığına düşen kimseleri, ister karısı, dostu, kardeşi ve akrabası olsun, Engizisyon'a teslim etmeye hazır olandır. Ve böyle hunharca bir teze kimsenin karşı çıkmaması için en sevdiği savunmaya başvurur, teröre. Bir sapkını savunan ya da bağışlayan herkes sapkınlıkla suçlanmaya ve cezalandırılmaya layıktır. Calvin'in muhalefete tahammülü olmadığı için bütün muhaliflerini Servetto'nun kaderiyle tehdit ederek daha işin başından yıldırmak istemektedir onları. Ya susup itaat edecekler ya da kendileri de yakılacaktır. Calvin, Servetto cinayetiyle ilgili canını sıkan tartışmaların ebediyen bitmiş ve kapanmış olmasını istemektedir. Ancak Calvin dünyaya karşı tehditlerini ne kadar şiddetle ve hiddetle haykırırsa haykırsın, katledilen kişinin itham eden sesini susturamaz. Ve Calvin'in sapkın avına davet içeren savunması olabilecek en kötü etkiyi yaratır. Özellikle reform geçirmiş kiliselerin kürsülerinden Engizisyon'a icazet verilmek istendiğini gören dürüst protestanları bir nefret duygusu sarar. Kimileri böyle hunharca bir savun, Tanrı sözünün bir vaizi, İsa'nın bir hizmetkarı tarafından değil, şehir meclisince savunulmasının daha uygun olabileceğini ifade eder. Daha sonraları Castellano'nun yakın dostu ve savunucusu olan Bern şehir katibi Zerkintes fevkalade kesin bir yanıt verir. "Açıkça itiraf ediyorum ki," diye yazar Calvin'e. "Ben de din hareketinin muhaliflerinin ölüm cezasının dışında bırakılmasını isteyenlerden yanayım ve hatta kendi iradeleriyle dalalet içinde bulunmayı seçenlerin bile. Beni buna yönlendiren sadece kutsal kitabın kaba kuvvet kullanılmasına karşı olan bölümleri değil, bu şehirde ana baptistlere karşı nasıl davranılmış olduğuna dair örneklerdir. 80 yaşında bir kadının bebek vaftizini reddetmekten başka hiçbir suçları olmadığı halde 6 çocuk anası kızıyla birlikte dar ağacına sürüklendiğini bizzat gördüm. Böyle bir misalin tesiri altında mahkeme yetkililerinin senin çizdiğin dar sınırlar içinde kalmamalarından, küçük hataları da büyük cürümler gibi yargılamalarından korkarım. Bu yüzden yetkililerin merhamet ve anlayış konusunda aşırıya kaçmalarını, kılıçtan yana karar vermelerinden daha arzu edilir bir şey olarak addederim. Kendi adıma ben, ölümü tartışmasız biçimde hak etmemiş bir adamın kanıyla lekelemektense kendi kanımı vermeyi tercih ederim. Adı sana duyulmamış önemsiz bir şehir katibi bu fanatik dönemde böyle konuşur. Böyle düşünenler çoktur ama hepsi fikirlerini kendilerine saklar. Cesur Serkin testi, ustası Erasmus von Rotterdam'ın dönemin ihtilafları karşısında duyduğu çekingenliği paylaşır. Calvin'e fikren ayrı düştükleri noktaları ona sadece mektupla bildirdiğini, kamuoyu önünde susmayı tercih ettiğini utana sıkıla dürüstçe itiraf eder. Vicdanım zorunlu kılmadıkça arenaya inmeyeceğim. Tartışmalar başlatarak kimseyi incitmek istemediğim için vicdanım izin verdiği sürece sessiz kalacağım. İnsancıl tabiata sahip kişiler erken pes ederler ve bu suretle şiddet uygulayanların oyunlarını kolaylaştırırlar. Hepsi de bu mükemmel ama savaşçılıktan uzak zerkintes gibi davranır. Susarlar, susarlar, hümanistler, din adamları, bilginler, kimi yüksek sesli çekişmelerden nefret ettiği için, kimi Servetto'nun idamını riyakarca bulduğunu açıklayacak olursa ve övgüye değer bir eylem olarak yüceltmezse, sapkın olduğuna dair şüphe uyandırmaktan korktuğu için. Böylece Calvin'in farklı düşünenlerin kovuşturulmasına dair canavarca teklifine itiraz edilmiyormuş gibi bir izlenim meydana gelir. O esnada ansızın bir ses yükselir. Miguel Servetto'ya karşı işlenen cürmü hakarete uğramış bütün bir insanlık adına açıkça itham eden bir ses. Calvin'in yakından tanıdığı ve nefret ettiği Cenevre'nin zorbasının tehditleriyle asla yıldıramadığı ve sayısız insanınkini kurtarmak için kendi hayatını kararlılıkla ortaya koyan Castellano'nun berrak sesidir bu. Fikir savaşlarının tümünde en iyi savaşçılar kolayca ve pür heves kavgaya girenler değil, içlerinde bir kararın ve bir yargının olgunlaşması zaman alan, uzun süre tereddüt edenler, barışı içtenlikle sevenlerdir. Uzlaşmak için bütün olanaklar tükendikten ve silaha sarılmanın kaçınılmaz olduğunu gördükten sonra ancak mecburen güçlükle ve gönülsüzce savunmaya geçerler. Ama sonra bu en zor karar verenler en kararlı, en azimli savaşçılar olurlar. Castellio da öyledir. Gerçek bir hümanist olarak doğuştan kavgaya inanan biri değildir o. Birleştiricilik, uzlaştırıcılık, etkili bir barışçılık, onun merhametli ve en derin anlamıyla dindar tabiatına çok daha fazla hitap eder. Manevi atası Erasmus gibi o da bütün dünyevi ve tanrısal gerçeklerin birden çok biçimi ve anlamı olduğunu takdir eder. En önemli eserlerinden birinin De Arte Dubitandi, şüphe etmenin yüce sanatına dair gibi anlamlı bir isim taşıması rastlantı değildir. Lakin bu sürekli kendi kendinden şüphe duyma, kendi kendini sınama hali Castellio'yu asla soğuk bir şüpheciye dönüştürmez. Temkinli duruşu ona başka fikirlere, o fikirlerin tümüne karşı saygı duymayı öğretir sadece. Ve o bilmediği kavgalara alelacele karışmadan önce susmayı tercih eder. İçsel özgürlüğünü korumak adına iki dilde İncil tercümeleri gibi manen verimli işiyle Protestanlığa daha iyi hizmet etmek amacıyla mevki ve makamından kendi isteğiyle feragat ettiğinden beri kendini güncel politikadan tümüyle geri çekmiştir. Basel, dinsel barışın bu son adası, onun sakin yuvası olmuştur. Buradaki üniversite Erasmus'un mirasını hala korumaktadır. Bu nedenle de kilise diktasının zulmüne uğrayan herkes bütün Avrupa hümanizmasının bu son serbest şehrine iltica etmiştir. Luther tarafından Almanya'dan kovulan Karlstadt da burada yaşamaktadır. Karlstadt, Andrea Rudolf Bodenstein 1486-1541 Karlstadt olarak da tanınır. Protestan reformunda rol almış Alman teolog. Roma İngilizisyonu'nun İtalya'dan kovduğu Bernard Occhino'da, Calvin'in Cenevre'den uzaklaştırdığı Castellio'da, Lelios Occhino ve Curione'de buradadırlar. Bernardino Occhino, 1487-1564, Hristiyan reformcu, protestan olduktan sonra Katoliklik karşıtı görüşleriyle diğer radikal reformcuları etkilemiştir. 3. Lelio Francesco Mario Sozzini, 1525-1562, Teslis doktrinine karşı çıkmış hümanist reformcu. 4. Celio Seconde Curione, 1503-1569, İtalyan hümanist. Esrarengiz biçimde başka bir isim altında gizlenen Hollanda'da aforoz edilmiş Anabaptist David de Joris'ti. Kader ortaklığı, zulme uğrama, her ne kadar teolojik meselelerinin tümünde asla aynı kanaati paylaşmasalar da bütün bu mültecileri birbirine bağlar, insancıl mizaçlar kendilerini insanca ve dostça ifade ederek bir araya gelmek için dünyaya tıpatıp aynı pencereden bakma zorunluluğu duymazlar asla. Ahlak diktasına hizmet etmekten kaçınan bütün bu bilginler, Basel'de sükunet içinde ve kendine özgü birer bilgin olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Dünyayı risalelere, broşürlere boğmazlar. Konferanslarında böbürlenmezler, ittifaklar ve bölünmelerle ayrışmazlar. Bu yalnız itirazcıları, her tür dogmatik teröre karşı duranlar daha sonra böyle adlandırılacaklardır. Sessiz bir kardeşlik içinde birbirine bağlayan şey, zihinleri düzene sokmak gibi gitgide artan bazı eğilimleri karşısında kapıldıkları ortak yeistir sadece. Serveto'nun yakılması ve Calvin'in kana susamış savunma kitapçığı bu bağımsız düşünürlerin gözünde bir savaş ilanı anlamına gelir tabii ki. Bu cüretkâr tahrik içlerini öfke ve korkuyla doldurur. Hepsi birden aynı anda şunu hisseder. Zaman bu zamandır. Böyle tiranca bir eylemin cevapsız kalması, Avrupa'da özgür düşüncenin iflas ettiği, dolayısıyla zorbalığın hak olduğu anlamına gelecektir. Ama bir kez aydınlık gelmişken, reform dünyaya vicdan özgürlüğünü getirmişken, yeniden geriye, karanlığa dönülebilir mi gerçekten? Farklı düşünen Hristiyanların, Calvin'in istediği gibi dar ağaçlarıyla, kılıçlarla kökü kurutulacak mıdır gerçekten? Şimdi bu en vahim anda, Şampel Meydanı'nda binlerce odun kümesi birden ateşlenmeden önce, manevi konularda farklı fikirlere sahip insanların vahşi hayvanlar gibi avlanamayacağını, onlara haydutlar ve caniler gibi gaddarca eziyet edilemeyeceğini ilan etmek gerekmez mi? Şimdi bu son, en son anda hoşgörüsüzlüğün Hristiyanlığa eğer teröre başvurursa insanlığa da aykırı olduğu yüksek sesle ve anlaşılır biçimde dünyaya gösterilmelidir. Hepsi böyle hissetmektedir. Zulme uğrayanların lehine, zalimlerin aleyhine bir söz söylenmelidir. Açıktan açığa söylenmelidir. Ama o esnada bu nasıl mümkün olabilecektir? Öyle bir zaman gelir ki insanlığın en basit, en açık hakikatleri insanlara ulaşabilmek için sisler arkasına saklanmaya, kılık değiştirmeye gereksinim duyar. Açık duran büyük ön kapı, iktidar sahibinin zabıtaları ve gümrük memurlarının gözetiminde olduğundan, en insanca ve kutsal düşünceler hırsızlar gibi gizli saklı, arka kapılardan içeri sızmak zorunda kalır. 13. ayrımın sonu, sayfa 147.